Sevgili ve değerli dostlarımız, candan ve yürekten sizleri selamlıyoruz. Birinci serimizin dördüncü kasetine hoş geldiniz. Bu kasette sizlere Allah'ın iyi haberlerini bildirmek istiyoruz. Bugünkü temamız şudur: Allah susuyor mu acaba?
Kalbim kavrulur susuzluk ile, yüreğim dolu özleyiş ile. Yakıyor beni tekrar ve tekrar susuz kalbime. Derman biri var, sen Mesih İsa, sen Mesih İsa. Dünya bilgisi, gurur ve para, çarçabuk geçer hemen bir anda. Bana getiren göksel bir sevgi, canımı tatmin eden bir kişi. Sen Mesih İsa, sen Mesih İsa.
Evet sevgili dostlarımız, bir kez daha sizinle beraber olmamızı bizi sevinç veriyor. Size hoş geldiniz demek istiyoruz. Bugünkü dersimizin teması, daha önce söylendiği gibi, önemli bir soru üzerine durmak istiyoruz sizinle. Neden? Sanıyorum her insana düşündüren bir soru: ya er ya geç. Allah niçin susuyor? Allah niçin göz yumuyor? Niçin karşı çıkmıyor? Niçin bütün kötülükler birdenbire yok etmiyor? Neden haksızlıklara bir söz çıkarmıyor ve onların hesabı sormuyor? Mesela var bir anne, bir kadın, onun 5 tane kızı var. Fukara bir insan. Onun kocası her gün içiyor, sarhoş oluyor, eve dönüyor, yani kazandığı para veriyor alkohola. Eve gelip de karısını da dövüyor ve kızlara da eziyet veriyor. Niçin Allah buna müsaade ediyor? Neden böyle durumları için Allah susuyor? Veyahut da başka biri gitmiş savaş zamanında ve ne zaman savaş etti, başka askerlerle beraber çepteydi, ta ön sıradaydı, düşmanın karşısında ölüm buluyor ve geri bırakıyor bir aile babasız. Neden Allah buna müsaade ediyor? Veyahut da niçin böyle oluyor? Bazı yerlerde zenginler bolluk içinde yaşıyorlar. Onların sofralarında her düşünebileceğin yenti bulunuyor ve fazlanın fazlası ile orada bol bol bulunuyor ve fazlalıklara dökülüyor çöpe. Ama bunun yanında yaşıyor fukara ve onun sofra konulacak ekmeği de bile yok. Neden bu haksızlığı karşı Allah susuyor diye sorabiliriz. Veyahut da var çok genç bir insan, diyelim güzel yakışıklı bir kız, tam evlenmek üzerindeyken doktordan öğreniyor onda var rak, kanser ve bu durum üzerine bütün hayatı yıkılıyor ta genç yaşlarındayken. Neden Allah buna müsaade ediyor diye sorabiliriz. Allah niçin susuyor bu şeylere karşı? Niçin kötülüklere durdurmuyor? Neden ama neden? İnsanın vibrosu çıkabiliyor değil mi? Ben düşünüyorum, olabilir bir insan kalksın, konuşsun insanlar önünde ve konuşsun şöyle: nerede o Allah'tır? Nerede Allah var idi ne zaman benim karım öldü ve beni bıraktı tek başına çocuklarla beraber? Neredesin o Allah? Sana diyeceğim, ne zaman seni görüyorum diyeceğim. Defolun buradan, öyle bir Allah istemiyoruz. Suzan bir Allah. Bu dertlerimizi, bu kaygılarımızı, bu sıkıntılarımızı karşı göz yuman bir Allah'ı istemiyoruz. Defolsun öyle bir Allah. Ve bak, ben bir Allah'tan korkan insan olarak da ona aynı durum söyleyebilirim. Evet, defolsun öyle bir Allah. Neden? Çünkü sen bir gün Allah'ın önüne çıkacağın zaman sanmayın sen Allah'a dava kuracaksın. Öyle bir Allah yok. Öyle bir Allah, senin korundular da var. Ama istinski öyle bir Allah yok. Sen onu önüne çıkarabilirsin ve onu suçlayabilirsin. Sanki sen sıdya olacaksın ve o senin önünde oturacak bir sanık gibi, bir suçlu gibi ve sen onu suçlayacaksın. Dostum, yanılıyorsun. Öyle bir Allah'ımız yok. Tabii ki öyle bir Allah diye varsa diye düşünürsen, ben de derim öyle bir Allah devolsun, devetsin, sıputtarılım öyle bir Allah'a. Ama yok öyle bir Allah. Neden? Çünkü öyle bir Allah, kutsal kitap bizi gösteriyor, değil insan onu yok etsin ve devetsin. Hayır, Allah öyledir. İnsan onun önüne gelecek ve onun önünde hesap vermek zorunda. Ve Allah onu soracak: niçin sıkıntı günde beni aramadın? Niçin yalan yaparak bana sırt çevirdin? Neden, ama neden? Allah o zaman bizi soracak ve bin sorusuna bile bir cevap veremeyiz. Ve suskun duracağız. Ve o zaman bizi diyebilir: defolun benim yüzümden. Yani yanılıyoruz, ne zaman düşünüyoruz Allah'a suçlayabiliriz. Ve bu baştan beri işte bir rede koymak istiyorum, bir sıraya koymak istiyorum. Allah neredesin, niçin susuyorsun diye sormakla haksızlık ediyoruz Allah'a. Çünkü eğer dersek Allah kaldırsın ve kötülerin başına bela getirsin dersek, kötülük nerede bulunuyor ve Allah bunu yapmakla nerede başlasın, ne zaman başlasın biliyor musun? Eğer Allah kötülükler hepsini ortadan kaldırmasını istiyorsak, o zaman Allah lazım biz de başlasın. Ve eminim ki en kısa vakitte bu yeryüzünde hiçbir insan kalmamış olacaktı. Çünkü hepimizde var kötülük. Eğer istiyorsak Allah kötülükler yok etsin hemen, ama çarçabuk, o zaman sen de olmayacaksın da ben de olmayacağım. Neden? Çünkü bizde de var kötülükle dolu, günahlı bir kalp, bir yürek. Bir gün Allah Yofa konuşuyor. Eyüp konuşurken şöyle diyor: gerçek bilirim ki öyledir, fakat Allah önünde insan nasıl haklı çıkabilir? Eğer onunla çekişmek istese ona cevap veremez binde birine. Yani bin sorusuna Allah onu sorsa bir tek cevap bile veremez insan ona. Unutmayalım bunu. Allah bir başkadır. Ama öyle durumlar var. İnsan da şaşabilir ve şaşkınlığa dönebilir bazen. Ve mezmurlarda okuyoruz birinin duası. Dua ederken de bir sıkıntı ortaya koyuyor. Derler ki Tanrı nasıl bilir? Bilgisi var mı yücelerin yücesinin? İşte böyledir kötüler. Hep tasasız, sürekli varlıklarını artırırlar. Anlaşılan boş yeri yüreğimi temiz tutmuşum, ellerimi yıkamışım, suçsuzum diye. Yani burada bu dua söylen diyor: ben boş yere kendimi temiz ve pak kıldım. Neden? Çünkü etrafımdaki Allahsız insanlar benden daha iyi bir hayat sürüyorlar. Onlar bolluk içinde yaşıyorlar. Onların paralara çok, onların mallara çok, onların keyfi yerinde. Ama ben ise Allah'ın Allah'tan korkan bir insan, ben şaşkınlığa döndüm ve geliyor bir şüphe kalbe o dua yazan adama ve diyor, Allah niçin susuyorsun, düşünüyor. Ben boş yere seni arıyorum ve senin ardından gidiyorum ama seni aramayanlar benden daha iyi durumdalar. Niçin bu durumlara sen susuyorsun? Sanki dua ediyor böyle geliyor bana. Ve biliyor musun, bu soru üzerinde lazım birkaç durum açıklamamızı istiyor. Allah niçin susuyor soramayız. Allah'ı suçlayamayız. Allah'ın önüne bu vipros çıkaramayız. Biz de, ben de kimim? Allah'ın avukatıyım, değilim. Ben Allah'ın avukatı değilim ve ben de bilmiyorum niçin Allah bazı durumlara susuyor. Ama ne var ki bunun dışında da biraz cevap bulabiliriz kutsal kitapta bu sorusunun karşısına. Allah niçin susuyor diye sorarken diyebiliriz. Allah'ın susması da bazı durumlara ve insanlara karşı da olabilir. Onun yargı, onun cezası. Sana bunu açıklamak istiyorum kutsal kitaptan alınan, bize bildirilen bir durumdan. Stari Sovyet'te, eski ahitte, kutsal kitapta bize anlatılıyor. Bir Allah'ın dostu var idi. Biliyor musunuz kim idi bu? Allah'ın dostu deniliyordu ona. Bu Avram idi, İbrahim idi. Allah'ın dostu deniliyordu. Neden? Çünkü Allah onunla bir dost gibi davrandı. Ve dostça onu güttü, ona akıl verdi. Ve Allah'a güvendiği için, Allah'a itaat ettiği için Allah'ın dostu oldu. Ve öyle bir gün var idi. Abraham Allah'ın sözü üzerine kendi memleketinden çıkmıştı ve Allah ona vaat edilen topraklara geldi. Onunla beraber onun amcaoğlu da vardı ve amcaoğlu da kendi davaları için, kendi sürüleri için, hayvanları için aradı yeni tarlalar, yeni çimenler, yani otlasınlar diye. Ve o gördü ki hoş bir yer, Sodom ve Gomorra kasabaların etrafında vardı çok güzel çimenler. Ve o karar verdi o tarafı tutacağını. Bunun yerinde Abraham onun daha büyük olduğuna rağmen öncelik ona verdi ve o dedi, Allah bana verecek onun istediğini ve onu istiyorum alayım. Neyse, arada geçiyor vakitler. Allah Abraham'a bir dost gibi konuştuğu için ona bütün planlara bildiriyor ve Allah ona geliyor iki melekle beraber ve ona açıklıyor yeni bir planı var ve diyor, Sodom ve Gomorra kasabasından bana sıkıntılı haberler geliyor. Ben duyuyorum oradaki insanlar kötülük içinde ama çok kötülükler yapıyorlar ve onlara lazım yok edeyim, cezalandırayım. Çünkü böyle olamaz. Biliyor musun, onlar Allahsız gibi davrandılar. Orada eşcinsellik, yani kadın kadınla ve erkek erkekle beraber yattılar. Öyle pis işler yaparken, iğrenç işler yaparken Allah buna karşı karar verdi ona, o kasabasına ceza vereceğini. Ama ne var ki Abraham hatırlıyor, onun amcaoğlu o kasabada oturuyor ya. Ve Allah'la dua ederken amcaoğlunu için yalvarıyor. Ve diyor, ey Allah'ım, eğer o kasabada bulunursa 50 tane doğru insan, sen o kasabaya yargılanacak mısın? Ve Allah dedi, hayır, yargılamayacağım. Eğer 50 doğru olan bulabilirsem o kasabayı yargılamayacağım. Ama ne var ki Abraham hala düşündü. Belki 50 tane bile yok, belki 45 tane var, ya 40 tane var, ya 35, ya 30, ya 25, ya ve indi tam 10 kişiye kadar dedi. Eğer kasabada, ama affedin Rab, tekrar yalvarıyorum, eğer sadece 10 can varsa doğru olan,
o kasaba alt üst edecek misin? Bu on doğru çağın uğruna. Rab diyor hayır. Eğer orada on çağın, on tane doğru olan çağın bulabilirsem o kasabaya yargılamayacağım. Ve karar bağlandı. Ve melekler gidiyor oraya, o kasabaya inmeye. Ama ne var ki orada görünüyor 10 tane doğru insan bile bulunmaz oldu. Lut, onun ailesi, karısı, iki kız da var. Kızların damatlar daha evlenmemişler ama evlenecek olan adamlar da vardı. Ve orada da haba verdiler ama onlar alay ettiler. Haba verdiler, Allah dedi bu kasabayı yok edecek. Ama ne var ki ses dinlemediler, söz dinlemediler. Ve Allah'ın doğru olan ceza inmek zorunda kaldı. Ceza şu idi, biliyor musun? Allah gökyüzünden yağdırdı ateşler. Ve bütün kasabalar, bu Sodom ile Gomorra kasabası, onlar ikisi alt üst edildiler. Ateş içinde kaldılar. Ve şimdi biraz Svoboda'dan anlatmak istiyorum. Orada ne olmuş olabilir? Ben düşünüyorum. İlk önce insanlar şaka ediyorlar. Lut onlara uyarıyor. Ama insanlar siz dönün, siz bırakın bu işler. Allah bu kasaba alt üst edecek diye. Ve gülmeye başladılar. Neden? Çünkü Lut da orada. O aynı işler yapmadı. Ama şimdiye kadar göz yumduğu için onu ciddi almadılar. Ve sandılar herhalde bizimle alay ediyor. Neyse, ne zaman Allah iki melek yolladı, o iki melek Lut ve onun ailesini çıkardılar kasabasından, kurtuluş bulsun. Ondan sonra başladı o ceza, o bela onların başına gelmeye. Gökyüzünden indi ateşli ateşli yağmur. Ateş yağmış. Ve şimdi düşünebilir misin ne oldu? İnsanlar birdenbire fırlıveriyorlar dışarı ama yukarıdan iniyor ateş. Koşuyorlar tekrar içeriye. Koşuyorlar sklata, aşağıdaki mağazaya koşuyorlar. Ve orada saklamaya deniyorlar ama orada fırın gibi oluyor. Birdenbire sıcaklanıyor ve birdenbire orada bulunuyor belki bir staya içinde çeşitli insan, biri olsun bir hoca. Hocalar da vardı o kasabada, ne dersin? Belki de var orada kendini doğru gören insanlar değil, fazla kötülük yapmıyorlar, ara sıra bir kötülük. Belki de var muallimler, oranın hükümeti de vardı, yani reisi de vardı. Var çeşitli insanlar. Ve onlar orada birdenbire aynı stayada buluyorlar. Aynı bela onların başına geliyor ve birdenbire biri diyor, ne yapalım? Çıksak yanacağız, içeride pişirileceğiz. Haydi aramızda biri dua edemez mi? Allah'a yalvarsın, durdursun bu bela bizden. Ama ne var ki şimdiye kadar dua etmemişler ve hiçbiri belki dua edemez oluyor. Ve son kuvvetiyle belki başlıyorlar birkaç kelime çıkarma ağzından ve Allah'a yalvarmaya başlıyorlar ama ne var ki cevap gelmiyor, durum değişmiyor. Sanki Allah susuyor ve dönüyor, o zaman onların ellerine yumruğa dönüyor ve bağırıyorlar, Allah niçin sen susuyorsun, neredesin? Ama cevap yok, sadece dışarıda duyuluyor ateşin inmesine ve ateşin sesleri duyuluyor ve bütün kasaba yerli bir oluyor, alt üst oluyor ve oradaki bütün insanlar ölüm buldular. Neden? Allah sustu. Neden Allah sustu onların yalvarışlarına? Neden? Çünkü karar bağlandı. Ceza verilmek üzere karar bağlandı. Ve bu sebeple demek istiyorum, Allah'ın susması da olabilir onun yargısı, onun cezası. Bir Rusnak şair şöyle demiş, Dostoyevski onun adı, O dedi ki, cehennem oluyor öyle bir yer, Allah artık oraya bakmaz. Oraya doğru susuyor. İşte cehennem demek bu demektir. Allah susuyor. Artık onun susması oluyor bir sonsuz yargı. Ve böyle bir durum da gelebilir onun susmasına. Ama hamdolsun bizim Allah'ımıza artık daha var vakit, hala konuşmaktadır. Ve soruyorum seni, ey canım, ey insan, Allah konuştuğu zaman niçin sen susuyorsun? Demeyin Allah niçin susuyor. Hala Allah konuşmaktadır. Niçin sen ona karşı susuyorsun? Şimdi hala soruyoruz, Allah niçin susuyor? Ve olabilir bir başka sebep daha. Onu da görüyoruz. Allah'ın susması da olabilir de bir çağrı. Sana doğru bir çağrış. Seni çağırıyor böylece onun susmasıyla beraber. Hatırlıyorum, öyle bir insandan işittim. Ne zaman daha o Allah'ı tanımazken çok kötü bir adam idi. Ama çok alkol içiyordu. Onun aile, onun hayatı, her şey bozuldu. Allahsız ama tam Allahsız bir insan idi. Allah'a küfreden, onu söven bir insan idi. Ve sebep de şu idi, o işte işlerken onun sırtına bir kaza geldi ve felç oldu, sakat oldu. Ve bunun üzerine kalbini katılaştı, sertleşti. Ve o da tabii ki böyle düşünüyordu. Eğer bir Allah varsa niçin buna isim verdi? Niçin sustu benim bu dertli durumuna? Ve onun yanına bir gün bir kardeş, benim bir dostu onun yanına gidiyor ve ona İncil vaaz ediyor. Ve tabii ki o adamın isteği de yok, seslisin İncil'i. Onu hemen dışarı atmak istedi. Ama o iyi bir kardeş idi, iyi bir Allah adamı idi ve dayandı. Ne var ki bir başka günde bir toplantı yaparken o da içeriye fırlıveriyor ama onun var bir kolçka. O artık yürümez oldu, sırtı beli sakat oldu ve kolçkada yatmak, yani gezmek zorunda kaldı. O da içeri fırlıveriyor ve o günde tükür tükür ağlıyor ve diyor, affedin beni, seni evden kovdum ama Allah tabii ki onun için çok dua edildi. Allah onun kalbine dokundu ve Allah'ı buldu. O akşam ne zaman girdi o toplantının içine, o akşam Allah'ı kabul ediyor ve Allah'a dönüyor. Ve arada geçiyor birkaç sene ve benim bu dostu bir kez daha ona ziyaret ederken onu buluyor çok çok daha kötü durumda. Ama artık onun evi bir düzen, bir sıra girdi. Eşi, çocuklar da sevinçli oldular. Neden? Onların babasının bir hayatında bir değişiklik oldu. Ve o adamın ölmeden evvel son sözler şu idi ve o insana düşündürebilir. O diyor, biliyor musun diyor, ben Allah'a çok çok teşekkür ediyorum. Ne zaman benim başıma bu büyük katastrofa geldi, bu bela geldi. Ben bunu anlamazdım. Ben derdim, niçin Allah susuyor benim bu derdime karşı, bu sıkıntıma karşı. Ama eğer bu başıma gelmeseydi ben Allah'ı bulmazdım. Ben hala alkohol içinde olurdum ve kim bilir belki alkohol şimdiye kadar benim hayatımı yitirmiş olurdu. Ama diyor, Allah buna müsaade etti ki ben ona geleyim diye. Ve söyledi bu söz. Ben istiyorum daha iyi sakat bir beden ile gideyim cennete, ki gideyim cehenneme sağlam bir bedeniyle. Bu da çok çok doğru bir söz. Evet, biz sorduk Allah niçin susuyor diye ve iki bir cevaba vardık. Allah'ın susması olabilir, Allah'ın cezası da. Veyahut da Allah'ın çağrısı seni de çağırabilir. Belki senin beklediği gibi hemen cevap vermiyor. Ama belki bazı durumlara müsaade ederek seni çağırıyor ve seni çekiyor kendine doğru. Yoksa onu aramaz olurdun. Bir ilahiyeden sonra sözleyeceğiz birkaç başka durumlar bu tema üzerine.
Ezilirsen sıkıntıda, her ümidin kaybolmuş da, müjde sana Mesih geldi bu karanlık dünyamıza, bu karanlık dünyamıza. Üzgün durma kalkaya, düşme ölüm korkusuna, müjde sana Mesih geldi bu karanlık dünyamıza, bu karanlık dünyamıza. Günah yükü ezer seni, kurtuluş var dinle beni, müjde sana Mesih geldi bu karanlık dünyamıza, bu karanlık dünyamıza. Aydınlatmak ister seni, vermek ister sevgisini, müjde sana Mesih geldi bu karanlık dünyamıza, bu karanlık dünyamıza.
Evet, biz dedik az önce Allah niçin susuyor, niçin onu duyamıyoruz, onun sözler kulağımıza gelmiyor. Eğer varsa bir Allah, eğer onun bir sözü var bize. Ama biliyor musun, sebep de şu olabilir. İnsan onu duyamıyor, onu sezleyemiyor. Neden? İnsan ondan çok fazla uzaklaştığından. Bu sebeple onu duyamıyor. Arada çok büyük mesafe var. Sen fazla Allah'tan uzaklaştığın için belki onu duyamıyorsun. Bunun için İsa Mesih bir kere İncil kitabında bir hikaye bize anlatıyor. Şunu size okumak istiyorum. İsa, bir adamın iki oğlu varmış dedi. Bunlardan küçüğü babasına, baba demiş, malından payıma düşeni ver bana. Baba da servetini iki oğlu arasında paylaştırmış. Bundan birkaç gün sonra küçük oğul her şeyini toplayıp uzak bir ülkeye gitmiş. Orada sefahat içinde bir yaşam sürerek varını yoğunu çarçur etmiş. Delikanlı her şeyini harcadıktan sonra o ülkede şiddetli bir kıtlık baş göstermiş ve o da yokluk çekmeye başlamış. Bunun üzerine gidip o ülkenin vatandaşlarından birinin hizmetine girmiş. Adam onu domuz gütmek üzere otlaklarına yollamış. Delikanlı domuzların yedi keçi boynuzları ile karnını doyurmaya çan atıyormuş ama hiç kimse ona bir şey vermemiş. Aklı başına gelince şöyle demiş, babamın nice işçisinin fazlasıyla yiyeceği var. Bense burada açlıktan ölüyorum. Kalkıp babamın yanına döneceğim ve ona baba diyeceğim, Tanrı'ya ve sana karşı günah işledim. Ben artık senin oğlun olarak anılmaya layık değilim. Beni işçilerinden biri gibi kabul et. Böylece kalkıp babasının yanına dönmüş. Kendisi daha uzaktayken babası onu görmüş, ona acımış, koşup boynuna sarılmış ve onu öpmüş. Oğlu ona, "Baba," demiş, "Tanrı'ya ve sana karşı günah işledim. Ben artık senin oğlun olarak anılmaya layık değilim." Babası ise kölelerine, "Çabuk en iyi kaftanı getirip ona giydirin," demiş. "Parmağına bir yüzük takın, ayaklarına çarık giydirin, besili danaya getirip kesin, yiyelim ve eğlenelim. Çünkü benim bu oğlum ölmüştü, yaşama döndü, kaybolmuştu, bulundu." Böylece eğlenmeye başlamışlar. Babanın büyük oğlu ise tarladaymış. Gelip eve yaklaştığında çalgı ve oyun seslerini duymuş. Uşaklardan biri yanına çağırıp "Ne oluyor?" diye sormuş. O da ona, "Kardeşin geldi. Baban da ona sağ salim kavuştuğu için besili danaya kesti," demiş. Büyük oğul öfkelenmiş. İçeri girmiş, girmek istememiş. Babası dışarıya çıkıp ona yalvarmış. Ama o babasına şöyle cevap vermiş. "Bak, bunca yıl senin için köle gibi çalıştım. Hiçbir zaman buyruğundan çıkmadım. Ne var ki sen bana arkadaşlarımla eğleneyim diye hiçbir zaman bir olak bile vermedin. Oysa senin malını fahşilerle yiyen şu oğlun eve dönünce onun için besili danaya kestin." Babası ona, "Oğlum, sen her zaman benim yanımdasın. Neyim varsa senindir," demiş. Ama sevinip eğlenmek gerekiyordu. Çünkü bu kardeşin ölmüştü, yaşama döndü, kaybolmuştu, bulundu. İsa Mesih'in bu sözler anlatırken burada bir durum anlıyoruz, anlayabiliyoruz daha iyi. Bir adamın iki oğlu varmış ve onların birisi istemiş, daha vakit olgun olmayken hakkını aradı. Miras ne zaman veriliyor? Ne zaman baba ölüyor? O zaman bırakıyor kendi çocuklarına bir miras. Ama ölmeden önce bunu istemek çok ayıp bir durum. Yakışmıyor böyle bir iş yapılsın. Ne var ki yapmış ve baba da acı acı içinde bunu da razı geldi. Çünkü o biliyordu oğlunu tutsak edemez. Ve o sanette babanın yanında hayat sinirli oluyor. Hani hayat hoş olmuyor. Sıkıcı bir durum oluyor. O istedi biraz gezmek. O istedi kendi hayatının isteğini, yani hayatını yaşamak, kendi isteğine göre yaşamak, kendi keyfine varmak. Bunu istedi. Ama o şaştı, o yanıldı. O sandı, onun istediklerini hepsini yapabilirse o zaman onun kalbi rahat bulacak. Neyse, o paraları toplayıp çekildi ve uzaklaştı. Ve biliyor musun, baba ona bağırsaydı o durumda, o oğul onun sesi duyamaz olurdu. Çünkü o çok uzaklaşmış olurdu. Ve bu bizi gösteriyor tam öyle bir durum. Belki bu sebeple Allah'ın sözü duyamıyorsun. Belki bu sebeple o oğlu yaptığı gibi babanın sesi duyamaz oldu. Ve ne zaman onun başına bu tür sıkıntılar geldi ve her zaman öyle oluyor. Bir sıkıntı tek başına gelmez. Onlar çoklukta geliyorlar, değil mi? Sıkıntı üstünde sıkıntı. Ve biliyoruz ne zaman onun paraları bitmişse o zaman onun dostları da bitmiştir. Neden? Çünkü dostlara sadece bağlı kalırlar onun paralarına. Ne zaman para bitti, dostlar da onu bıraktılar ve o dert üstüne bir dert daha geldi. Yani şöyle oldu, onun bulunduğu Dırşava'da, onun bulunduğu Strana'da bir kıtlık çıktı, yani açlık geldi, işsizlik ve açlık. Ve bu da büyük bir beladır. Ve şimdi eğer sen ben onun yerinde olsaydık diyebilirdik. Allah neredesin? Baba niçin beni bırakıyorsun bu sıkıntıya? Ben anlamıyorum niçin buna müsaade ediyorsun? Niçin seni duyamıyorum? Niçin senin sözleri kulağıma gelmiyor? Niçin beni çağırmıyorsun? Beni interese etmiyorsun? Ve öyle de sorabilirdi o oğul. Ve bazen insanlar da böyle soruyorlar. Uzaklaşıyorlar Allah'tan. Ne zaman onların başına bir bela geliyor? Soruyorlar Allah niçin susuyorsun? Ama onlar çok uzaklaşmışlar Allah'tan ve artık onun sözleri dinlemez oldular. Ve orada işte o sıkıntı içindeyken biliyor musun bir zengin babanın çocuğuydu. Ve şimdi bulunuyor domuzların yanında. Ve onların yediklerinden yemek isterken de bile buna müsaade edilmedi. Nereden nereye? Nereden nereye düştü? Hangi bataklığına düştü? Korkunç bir durum. İşte insanın kendi tuttuğu yollara giderse daima onun sonu da böyle oluyor. Ve yine diyor, nereden nereye geldim? Niçin Allah buna müsaade ediyor? Niçin burada bulunuyorum? Niçin benim babam bana buna müsaade ediyor ve susuyor bu derdime? Diyebilirdi ama belki baba onu da bağırırdı, fakat o artık çok uzaklaşmış, uzaklara gitmiş ve onun sözü işitmez olmuş. Ne var ki orada dururken onun akıl başa geliyor, başa dönüyor ve o düşünmeye başlıyor. Ben burada açlık çekiyorum ama var benim ayrıldığım ev, orada hatta oradaki köleler, işçiler benden daha iyi bir hayat sürüyorlar. Ben aptal mıyım burada kalayım? En iyisi yapayım, ben kalkayım ve ben gideyim babamın yanına. İyi bir fikir değil mi? İyi bir karar, iyi bir istek. Ve biliyor musun çok pişman oldu. Ama iş bitmiyor pişman olmakla. Çok insanlar pişman oluyorlar. Keşke bunu yapmasaydım. Keşke bu yola başvurmasaydım. Keşke bu iş bulanmasaydım diyen çok. Ama ne fayda var sadece pişman olmakla? Oradayken o dedi, ben kalkacağım ve kalktı. Ben gideceğim babama yanına ve kalkıp gitti babanın yanına. Ben babama gittiğimde diyeceğim, ey babam, sana karşı suç işledim ve Allah'a karşı da suç işledim ve gitti ve bunu da söyledi. Biliyor musun bu insanın anlattığı sözünde şunu anlıyoruz. Baba onu bekledi. Gece gündüz onu bekledi. Neden? Çünkü bilmiyordu hangi datada eve döneceğini. Ama orada biliniyor baba onu gördü uzaktayken daha. Demek ki bekleyiş içindeydi, özlem içindeydi, istek içindeydi. Benim oğlum dönsün bana ve bir imkan olsaydı onu çağırırdı. Ama o uzaklara gittiği için artık babanın sözü sezlemez oldu, işitmez oldu. Ve bu bir sebeptir. Ne zaman biz Allah'ı iyi sezleyemiyoruz, Allah susuyor diye düşünüyorsak olabilir mi? Belki sen ondan çok fazla uzaklaştın, artık onu sezleyemiyorsun. Bu sebeple o hikayede anlatıldığı gibi sen de lazım dönesin eve. Sen de lazım dönesin öz vatanına. Sen de lazım dönesin seni yaratanın yanına. Ve sen de lazım Allah'ı arasın. Neden? Kutsal kitapta böyle sözler var. İşte Rabbin eli kısalmadı ki kurtaramasın ve kulağı ağlaşmadı ki işit demesin. Ancak sizinle Allah'ınız arasında fesatlarınızı ayrılık koydu ve suçlarınız onun yüzünü sizden gizledi ve sizi işitmiyor. kabahat değil Allah'ta bizi işitmiyor. Biz yalvarıyoruz ama sanki cevap gelmiyor. Sanki Allah susuyor. Kabahat değil Allah'ta. Allah diyor benim elim kızalmadı ki ben sizi kurtaramam. Tabii ki ben sizi kurtarabilirim. Benim kulaklarım ağlaşmadı ki ben size işitmez oluyorum. Yok, Allah bizi işitebilir, bizim yalvarışımızı işitebilir. Ama ne var ki arada var bir duvar. Ve bu duvar biz ördük. Bu duvar oluyor bizim fesatlarımız, bizim suçlarımız, bizim günahımız. Ve bu sebeple oluyor Allah'ı işitmez olduk. Allah ve bizim aramızda bir duvar var ve bu duvarı kaldıran değil Allah, biziz. Bizim günahlarımız artık onun yüzü bizden sakladı. Ne zamana kadar bekleyeceğin ve ne zamana kadar onun sözüne kulak asmayacaksın? Dönün Allah'a ve onun iyi haberine kulak asın. Az sonra tekrar bir ilahi sesleyeceğiz ve devam edeceğiz bundan sonra. Evet dostlarım, devam etmek istiyoruz bu tarafta. Daha önce konuştuk, Allah niçin susuyor? Biraz düşündük, öyle bir soru sormak Allah'a karşı yersizdir. Ondan sonra sorduk, eğer Allah susarsa ne anlam gelebilir ve bir anlayışı da vardık. Ama şimdi sorabiliriz yine, Allah hiç konuştu mu acaba? Ondan bir şey biliyor muyuz? Onun konuştuğu sözü nedir? Ve bunu lazım anlayalım. Biliyor musun? Allah'ın son konuştuğu bir söz var ve bundan fazla konuşmayacak bilesin. Nedir bu son söz? Sana okumak istiyorum Kutsal İncil kitabından. Allah eski zamanda çok parçalar ve çok tarzlarla peygamberlerde babalara söylemiş olup bu günlerin sonunda bizi her şeye varis tayin etti ve vasıtasıyla alemleri yarattı, kendi oğlunda söyledi. Yani son söz konuşuldu Allah'ın oğlun vasıtasıyla. Allah'ın son söz oluyor İsa Mesih. İsa Mesih oluyor Allah'ın son söz. Bir de başka bir yerde şöyle okuyabiliyoruz. Eğer bugün onun sesini işitirseniz yüreklerinizi katılaştırmayın. Allah açık diyor. Ne zaman o konuşuyor, bekliyor insan onu seslesin, onu duysun. Kulaklar açsın. Çok yerlerde yazıyor İncil'de, kulak var olanı kulakları açsın ve işitsin. Ve İncil'in başka bir yerde şöyle yazıyor. Kelam, yani Allah'ın sözü, kelam başlangıçta var idi ve kelam Allah neslindeydi ve kelam Allah idi. O başlangıçta Allah neslindeydi. Her şey onun ile oldu. Ve daha başka stihte okuyoruz. Ve kelam beden olup blagodat ve hakikatle, inayet ve hakikatle dolu olarak aramızda yaşadı. Yani burada anlıyoruz, Allah'ın sözü oluyor İsa Mesih. O söz oldu, bir bedene girdi, aramızda yaşadı. Allah da kendisi oluyor bu söz. Allah konuştu İsa Mesih vasıtasıyla. Ne lazım bizim kurtuluşumuz için? Şimdi bakın, eğer insan son söz söylerse, benim son sözüm diye bir deyim var ya, bu söz üzerine işler bağlanıyor. Diyelim ben istiyorum, ben satın alayım bir beygir. Gidiyorum, beygirler bilmiyorum fiyatla ne kadar ama diyelim 1,5 milyon lev. Haydi adamla anlaşıyorum, sana vereceğim beygir için haydi 500 bin lev. Adam diyecek, deli misin ya, aslında 1,5 milyon değil, 2 milyon tutar bu işi. O zaman diyeceğim ona, tamam sana vereceğim haydi 800 bin lev. Adam diyecek, tamam 1,3 milyon. Ve böyle pazarlık yaparak ortada buluşuruz ve adam diyor, son sözüm budur, bundan aşağı inmem, ve iş bağlanıyor. Yani artık gerisi ilerisi yok, artık bu iş bu noktada bağlanıyor, son söz konuşuluyor. Biliyor musun, Allah da son sözü söyledi. Demiyoruz sadece Allah sızıyor, Allah konuşuyor, hala bugünümüzde de biri konuşuyor ve lazım anlayalım ne konuşuyor. Onun son sözü nedir? Onun son sözü oluyor İsa Mesih ve bize ne söylüyor? İsa Mesih bu yeryüzündeyken bir gün öyle bir durum rastlıyoruz. Halkın arasında var idi, insanlar milletin arasında var idi, hasta insanlarda. Onların hastalığı şu idi, cüzamlık. Yani bütün bedende var buruşuklar ve onlar çürüyorlar ve eti ölüyor o yerde ve dökülüyor. Ve o insanlar artık hakkı yoktu sağlıklı insanlar yanında yaşasınlar. Onlara verildi özel bir yer, orada yaşasınlar. Ve ne zaman biri giriyor kasabaya, onlardan lazım bağırırdı, ben çüzemliyim, ben çüzemliyim, ben bu hastayım, ben bu hastayım, benden çekilin, size bulaşılmasın, daima bağırmak zorundaydı. Başka insanlar ondan sakınsınlar. Ve bir gün İsa Mesih yine halka konuşurken, ama çok kalabalık vardı, çok on binlerce insan etrafı onu sarıyordu ve birdenbire bütün kalabalığın içinde bir yol açılıyor ama sanki insanlar fırlıyor. Ne oluyor, ne oluyor? Ve bir insan İsa'ya doğru yürümeye başlıyor, ona doğru geliyor ve herkes anladı, işte o çüzamlık hastalıklardan yakalamış insanlardan biri. Yani bana geçmesin diye herkes kaçtı, kendiliğinden kaçtılar, gönülce kaçtılar. Ve o insan İsa'ya doğru yürüyor. Şimdi biliyoruz başka durumlarda İsa onun sözün kuvvetiyle insanlara iyi edebiliyordu. Sadece bir söz söylemekle insanlar iyileştiler, şifa buldular. Fakat o insan ona doğru yürürken İsa Mesih'in önüne dike veriyor, diz çöküyor ve ona yalvarıyor. İsa bana acı. Ve şimdi gözle görünmeyen bir şey, şimdi kadar olmamış, duyulmamış bir olay, sağlam biri uzatıyor eli ve onun başına değiyor. İsa Mesih'in eli bunu yaptı ve onu eleşerek onu iyi etti. Burada görüyoruz İsa Mesih razı kaldı. O insan, kimse başka bir insan istemedi onu. Ama İsa onu kabul etti ve Allah'ın sevgisini gösterdi. İsa'da ne anlayabiliyoruz? İsa Allah bizimledir demektir. Ne zaman o doğdu, ne zaman o bu dünyaya girdi, bir melek Meryem anneye dedi, o kendi halkı günahtan kurtaracaktır ve onun adı İmmanuel denilecektir. Çünkü o demek Allah bizimledir. Halkı kendi günahından kurtaracak. ve bu iyi bir haberdir. İsa Mesih bir sebep ile bu dünyaya geldi. Değil sıradan gelen herhangi başka bir peygamber yoksa bir Allah adamı. Hayır, o geldi kendi canını bizler uğruna versin diye. Yani değil sadece normal bir ölüme uğrasın. Hayır, bizim için kurban verdi kendini. Bu yeryüzündeyken onun olağanüstü yani şaşılacak işler vardı. Ve bunun üzerine ne düşünüyorsun? Onun eşsiz doğum üzerine ne düşünüyorsun? Ve baba olmadan doğdu. Onun babası, beden babası yoktu. Onun ruh babası vardı. Ve Meryem'den bir bakır kızdan doğdu. Bu da bir mucize, bir gösteriş idi. Ve bunun dışında ne düşünüyorsun onun harika işler üzerinde? İşte demin dedim, o hastaya iyi etti ama bunun dışında körlerin gözleri açtırdı. Bunun dışında kulaklar işitmeyenlere onların kulağı yine işitsinler diye sağlık verdi. Bunun dışında yürümez olanlar yürüyebildiler onun sayesinde. Hatta 3 tane ölü, İncil bunu anlatıyor bize. Ölmüş insanlar dirildi, hayata kavuşturdu tekrar. Bu harika işler üzerine senin düşüncen nedir? Allah konuşuyor onun sayesinde. Bir de onun öğretişi hakkında ne düşünüyorsun? Bir gün insanlar onun etrafına gelirken biliyorlardı, onların hocaları da vardı ama insanlar dediler, o bizim hocalar gibi öğretmiyor. Onun öğretişi yetkili, kuvvetli oluyor, avtoritetli oluyor ve bizim kalbimize değiyor. Bunun öğretişi çok üstün idi. Onun öğretişi şöyleydi bir durumda. Düşmanı kendin gibi sev dedi. Ve biliyor musun, o sadece söylemedi bu sözler. Aynı iş, aynı öğretişi dayanarak kendisi bu işler yaptı. Düşmanlara da bile sevdi. O hor görüldü bizler için. Bizim eylemlere o çekti. Bizim acılarımız o çekti. Bizim üzerimize gereken ceza onun üzerinde indi. Burada çok şaşılacak şeyler var. İsa hakkında ne düşünüyorsun? Onun şaşılacak öğretiş. Başka onun gibi böyle öğretmedi. Ve öğretişti durmadı. Ve onun eşsiz ölüm üzerine ne düşünüyorsun? Daha önce biliyordu ne zaman ve nerede öleceğini. Baştan beri bunu belli etti, bildirdi. Biz gidiyoruz Yeruşalim'e doğru ve orada ben öldürüleceğim, gömüleceğim ve 3 gün sonra dirileceğim. Eğer sen bilseydin ne zaman, nerede öleceğini, sen o katastrofadan sen kaçırırdın, sen kaçardın, senin başına bu bela gelmesin diye o yeri uğramazdın eğer bilseydin falan yerde seni araba çarpacak diye veyahut da seni insan öldürecek diye. Sen kaçardın, senin başına gelmesin bu bela diye. Ama İsa Mesih bunu bilerek razı kaldı, çünkü tek çare bu idi. Onun hayat üzerine ne düşünüyorsun? Eşsiz bir durumdaydı. Günahsız bir durumdaydı. O kendisi dedi, ben bu dünyadan değilim. Ben yukarıdan geliyorum. Ama siz bu dünyadansınız. Ve sizlerden kimi bana bir günah ispatlayabilir? Neden? Çünkü onun günahı yoktu. Eşsiz biriydi. Ve o geldi senin için canını versin. İsa Mesih oluyor Allah'ın son sözü ve buna kulak asmalısın. Bunun dışında Allah konuşmayacak fazla. Son söz söylendi, ne lazımsa söylendi. Artık fazla sözler katmayacak üzerinde. Allah seni buyuruyor kurtuluşa İsa Mesih'in sayesinde. İsa Mesih kendisi şöyle dedi, ey bütün yorgunlar ve yükleri ağır olanlar, bana gelin ve ben size rahat veririm. Boyundurmayan iracımı takının ve benden öğrenin ve böylece canlarınızı rahat verebilirsiniz. Çünkü ben yumuşak huyluyum ve alçak gönüllüyüm. Benden öğrenin diyor. Ve burada bir açık pokanya, bir davet, başka yerde İsa dedi, beni kabul eden ve bana iman eden ben çevirmeyeceğim, bana geleni ben çevirmeyeceğim. Ve İncil çok yerlerde bizi öğretiyor, İsa Mesih'in sayesinde biz yaşam bulabiliriz. Kiminde yoksa İsa Mesih kurtarıcı olarak, onda da yok da hayat. Ve bu sözler üzerine lazım düşünesin. İsa Mesih oluyor Allah'ın son sözü. İsa Mesih ile geldi blagodat ve istina ve gerçek ve lütuf. Küçük bir hikaye anlatmak istiyorum ve senin önüne koyuyorum bu önemli gerçek. İki dost varmış. Onlar birbirine çok iyi tanıyorlardı. Bir tanışıklık vardı çok senelerden beri, ta çocukluğundan beri. Biri başlamış büyük adam olma. Artık onun isteği daima bu idi. Ben bir fabrikatör olacağım. Benim elimde olacak kendi fabrikam ve ben işlettireceğim başka işçilere ve ben büyük adam olacağım. Ve gerçekten olmuş vakitle. Öbürsü ise çalışkanlı bir çocuk. O da okuyor ve sonra başlıyor üniversite okuma ve oluyor sidya. Vaktinde sidya oluyor. Yani okuyor sakonu ve sakonu iyi biliyor ve vakitle oluyor sidya. Ve ne oldu? Arada seneler geçiyor, yıllar geçiyor. O fabrikatör, o çorbacı bütün işi kaybetmiş. İş yerini kaybetmiş. Arada işte durumlar oldu. Ve borca girmiş. Büyük borçlara girmiş. Ve nereden borç aldıysa o adamlar şimdi vakitle geliyor ve diyorlar tamam srok surşi, yani vakit bitiyor, sen lazım paraları döndüresin bizi. Ama ne var ki ne yapsın o adamcağız, elinde yok para, paralar da bitiyor srok vaktinde, yani tam vaktinde ödeyemiyor. O zaman o adamla demiş, hacen sen ödemesin, gidelim dava açalım sana. Ve öyle oldu, dava açıldı ona. Şimdi dava yerine giderken orada tabii çeşitli duygularla, karışık duygularla gidiyor oraya, acaba benim başıma ne bela gelecek diye giriyor dava yerine ve orada birdenbire ne görüyor? Sıdya olarak o günkü onun davaya bakan sıdya oluyor, onun eski dostu ve büyük bir ümit bağlıyor bu işe. Nah, hava hoş bana bugün. Benim kismetim böylemiş ya. Allah bana vermiş. Benim dostumu karşı çıkarmış. Benim işler iyi gidecek diye düşünerek bir sevinç, bir ümit bağlandı. Ama ne var ki o dava sürerken, duruşma orada sürerken vakit geliyor, karar bildiriliyor. Sıdya ayağa kalkıp diyor, şimdi bu davada karara şöyle bağlandı sakonca. Sakon diyor, adam hani suçlu olanı lazım ceza ödesin veyahut da ceza ödemezse, elinde imkanı yoksa lazım makbuza giresin birkaç ay yoksa birkaç vakit. Bu sözün üzerine o adam yıkılıyor. Neden bunu beklemezdi? Onun dostun ağzısında nasıl olabilir öyle bir söz çıksın, öyle bir sert söz? Yani bana ceza bindiriyor. Olamaz mı ben kurtulayım onun elinden? Ben bekledim bana bir iyilik yapacak. Ama ne var ki bu söz üzerine yıkılıyor. Dava bitiyor, herkes çekilmek üzerindeyken o sidya iniyor onun yerinden ve o eski dostun yanına gidiyor. Çünkü onu tanıdı. Onun yanına yürürken el uzatıyor, onunla selamlaşsın. Ama sen anlayabilirsin, o adam artık yüzü bile çevirmek istemiyor. Ona çok dargındır. Nasıl olabilir onun dostu öyle sert davranabilirdi diye. Ve bir el uzatmak istemiyor. Selamlamak da bile istemiyor. Ama Sidiye şimdi ne yapıyor? Bak. Sidiye diyor, dostum seni tanıdım. Sen beni tanıdın mı? Bak, hala senin dostu olduğumu sana ispatlayacağım. Ben Sidiye olarak lazımsa Konca gideyim. Sakon ne derse o lazım. Ben bildireyim. Ben Sakon'a bükemiyorum. Onu değiştiremiyorum. Ama hala senin dost olduğunu sana şimdi göstereceğim. Elinin cebinden çıkarıyor paralar ve bu ceza dost için, onun cezası ne kadar ise onu tamamlıyor ve kapatıyor borcu. Ve bunun üzerine onun dostu şaşakalıyor. Burada bir istine var, bir gerçek var. Allah da böyle bizimle davranmak zorundadır. Bir yanda bizi ceza vermek zorundadır ve olamaz bu cezadan çekilsin. Neden? Çünkü onun kutsal sakonu var. Onun kutsal sözler var. Ve bu sözlere bağlı kalıyor. Bizi ceza vermek zorundadır. Ama ne var ki bizlere sevdiği için değil, bizim işlerimizi sevdiği için, seni beni sevdiği için bu borcu kendisi kapatmak istiyor. Çünkü biliyor ne ben ne sen Allah'ın önündeki olan borçlara kapatabiliriz. Bu sebeple gönderdi onun sevgili oğlu, borçlar o ödedi. Çünkü o günahsız idi. Sen bunu ödeyemezsin. Ben de ödeyemem senin için ve sen de benim için de ödeyemezsin. Neden? Biz ne verelim Allah razı kalsın bizimle. Bizim elimizden ne gelsin Allah razı olsun. Bir şey gelemez. Bu sebeple günahsızla olan biri lazım bize. Bizi kurtarsın bu durumda. Borçsuz olan biri bizim borcu kapatabilir ancak. Ve İsa Mesih bu yaptı. Allah'ın son sözü işte odur. O senin yeri aldı. Sen lazım öleydin. Ben lazım öleydim. Ama o bizler için öldü ki biz artık ölmeyelim diye. Beden ölecek ama cehenneme gitmeyelim diye o bizim yerimizi aldı. Eğer onun sözü, onun son sözünü kabul etmezsen, yani İsa Mesih'i kabul etmezsen, onu çeviresen, bil Allah sana başka bir sözü olmayacak. Allah susacak sana da. Ve işte cehennem budur. Artık Allah susuyor. Artık Allah'ın sana söyleyecek bir söz kalmıyor. Onun son konuştuğu sözü lazım kabul edesin ve kurtulursun. Sevgili dostum, biraz bir anlayışa varabildin mi? Biz bugün konuştuk bu soru üzerinde. Allah susuyor mu? Öyle bir soru sormak yersizdir. Bizim hakkımız yok Allah'a suçlayalım. Niçin sustun? Niçin müsaade ettin? Hayır. Allah'ın susması olabilir. Onun cezası da, onun yargı. Allah'ın susması da olabilir. Seni çağırıyor. Belki senin beklediği gibi cevap vermedi. Senin hayatına bir katastrofa, bir sıkıntı müsaade etmiş olabilir ki senin akıl başa dönsün. Sen onu arayasın. Onsuz yaşamayasın. Bu da olabilir onun susmasının bir sebebi. Bir de dedik, belki onun sözü işitemez oldun. Neden? Çünkü çok uzaklaştın ondan. Bunu da düşün. Ve Allah'ın son sözüne kulak asmalısın. Onun son sözü İsa'dır. Ona iman etmelisin. Böylece bu sözleriyle ben kapatmak istiyorum bugünkü tema. Biraz sonra yeniden bir ilahi sözleyeceğiz ve birkaç şeyle daha olacak, ama sözlerime son vermeden evvel bir dua ile kapatmak istiyorum. Ey Allah'ımız, ne mutlu bizi hala konuşmaktasın. Hala insanlara çağırmaktasın. Hala davet ediyorsun her çağın ve diyorsun, ey bütün yorgunlar ve yükleri ağır olanlar bana gelin, ben size rahat veririm. Ve diyorsun, bana geleni ben kovmam. Bu sözler üzerine sevinç buluyorum. Bugün de bu kasetke sesleyenler de çağırıyorsun. Hala konuşmaktasın. Ama bir gün geliyor, İncil bunu öğretiyor bize. Bir gün geliyor, susacaksın. Ve sana bağıracaklar insanlar, sana yalvaracaklar insanlar ama senden bir cevap gelmez. Bugün kurtuluş günüdür. Lütfen bu kasetkaya sesleyenlere yardım et. Bunu anlasınlar ve sana iman etsinler. Senin son söylediğin sözü iman etsinler. İsa Mesih'e iman etsinler. Lütfen bu kasetka sesleyenlere bereketle. Amin.
Sevgili ve değerli kardeşlerim, bütün bu temada kutsal kitaptan alınan ayetler şunlardır.
Eski Ahit'ten, Stari Saviyet'ten, Tekvin kitabı, Bab 18 ve 19 bütün. Sonra Eyüp kitabından, Bab 9, ayetler 1'den 3'e kadar. Sonra Mezmur 73 ayetler 11'den 13'e kadar. İşaya peygamber Bab 59 ayetler 1 ve 2. Sonra geçiyoruz İncil Yeni Ahit'e. Matta Bab 1 ayetler 21 ve 23. Bab 11 ayetler 28'den 30'a kadar. Luka Bab 15 ayetler 11'den 32'ye kadar. Yuhanna Bab 1 ayetler 1 ve ayetler ayet 14. Bir de yine Yuhanna Bab 6 ayet 37. Sonra geliyor İbraniler mektup Bab 1 ayetler 1'den 3'e kadar. Ve son olarak Bab 4 ayet 7. Sevgili dostlarım, bu ayetleri size veriyoruz. Bu sebeple eğer kontrol etmek isterseniz kutsal kitaba bakarak biz ne konuştuk diye bunu yapabilirsiniz şimdi.
Ya Rabbi bilirsin, tanırsın. Düşüncemi uzaktan anlarsın. Yollarımı yaptığım yerleri beni benden Her yolda sen benim her zaman.